Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerin karşısındayız. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, en eski ve en muteber mesleklerden bahsedildiği zaman, bunlardan önde gelenleri anıldığı zaman akla gelen bir meslek dal kavukluk. Hulusikarlık mesleğidir. Belki çoğunuz yadırgayacaksınız ama şöyle bir dikkatle düşünecek olursanız hakikaten en eski mesleklerden birisi ve hakikaten en rağbette. Ve böyle olmaya da devam edecektir. Tarih boyu hani şimdi moda tabirle tüm zamanların en muteber mesleği herhalde dal kavukludur. Dal kavuklar her zaman rağbet görürler, itibar görürler ve dal kavuklar uzun yaşarlar. Çünkü hiçbir zaman sıkıntı çekmezler. Herkesten efendim ihsanlar görürler. Tabii ahlaki bakımdan aynı şeyi söylemek zor. Dal kavukluk adı üstünde zaten. Kelime olarak bile akla hoş gelmeyen, insanlarda hoş intiba bırakmayan bir meslek. Fakat herkes dal kavukluk yapılmasından, insanların kendine dal kavukça davranmasından hoşlanmakta. En aklı başında adamı bile görseniz, kendisine şöyle basit bir şekilde dal kavukluk yapsanız hoşuna gidiyor, memnun oluyor. Hiçbir zaman bu adam bana dal kavukluk yapıyor demiyor dese bile hoşuna gidiyor. Yani boşuna dememişler tarih boyunca en eski ve en itibarlı meslek dal kavukluk diye. Tabii adına ne derseniz deyin, âmi tabirle yalakalık, huluskarlık ne derseniz deyin, hakikaten dal kavukluk günümüzde de aynı şekilde itibarlı bir meslek olması hasebiyle bu ününü koruyor. Şimdi nasıl siyasetçilerin, efendim zenginlerin, holding patronlarının, gazetecilerin, ileri gelenlerin her birinin birer dal kavuğu varsa, devamlı yanlarında gezen birkaç tane yardakçı, yaltakçı takımı varsa, vaktiyle de ağaların, beylerin, paşaların, siyasetçilerin böyle dal kavukları vardı sevgili dinleyiciler. Meşhur tarihçi Peçevi'nin tarihinde yazdığına göre vaktiyle ağalardan birine böyle bir dal kavuk gelir gider, maskaralık yapar, hünerini gösterir, ihsan alırmış. Bir gün yine böyle maskaralığını, dal kavukluğunu yapmış, sıra ağanın kendisine ihsanda bulunma safhasına gelince, ağam demiş, bugün altın istemem demiş. Bana demiş 100 değnek vurun. Allah Allah, ağa şaşırmış tabii. Sebebini sormuş. Ya demiş, neden sebebini soruyorsun? Yok demiş. Hele 50'sini vurun, ondan sonra sebebini sorun demiş. Neyse ağa emretmiş. Dal kavuğu falakaya yatırmışlar, başlamışlar dövmeye. Neyse değnekler 50 olunca herif durun demiş. Benim bir ortağım var demiş. 50'sini de ona vuracaksınız demiş. Şaşırmışlar tabii bu sefer. Ya ortağın kim demişler? Efendim demiş, beni her gün buraya davet eden ağanın kahyası, ağanın ihsanını alıp giderken seni ben çağırdım. Ağanın huzuruna ben çıkarttım. Yarısı benimdir diye paranın yarısını zorla elimden alırdı. Bugün de değneğin yarısı onun hakkındır demiş. Ağa bu sefer gülmekten katılmış, yerlere yatmış. Neyse mutat ihsanın, normal ihsanın iki mislini vermiş. Bu sefer kahyayı da değnek için falakaya yatırmışlar. Hatta sevgili dinleyiciler, vaktiyle halk arasında bir dal kavuk narhı varmış. Yani fiyat haddi, kar haddi. Mesela dal kavuğun burnuna fiske vurma, fiske başına 20 para. Başına kabak vurma 30 para. Yüzünü tokatlama, tokat başına 30 para. Oturduğu minderden, setten aşağı yuvarlama 30 para. Merdivenden aşağı yuvarlama 180 para. Tabii bir yeri incinir kırılırsa tedavi parası, cerrah parası da latife edene veriliyor. Çıplak başa tokat atma 45 para. Yüzden daha pahalı bu tokat başına. Elinde 5-10 kıl kalmak ve dişlerini leylek gibi çatırdatmak şartıyla sakal zelzelesine 60 para. Sakal boyamasına yine 60 para. Sakalının yarısı veya tamamı arpa boyunca kırkılırsa latifeyi yapan dal kavuğun 3 aylık nafakasını verirdi. Bu nafaka ayda 30 kuruştan 90 kuruş ederdi. Dal kavuğun kafasına iri bir yumruk indirme 40 para. Ellerine ayaklarına domuz topu bağlama 40 para. Yüzüne mürekkep sürme, kömür sürme 35 para. Kuyruğu dışarıda kalmamak üzere bir fındık faresini ağzının içine kapatma 400 para. Sakız dolapları vardı, bostan dolapları. Onlara bağlanarak su içinde bir miktar durdurulmak şartıyla bostan kuyusunda bir devrine 600 para. Bu latife birden fazla her devir için ayrıca 100 para verilirdi. Eğer dal kavuk boğulur da ölürse tabii cenaze masrafı latifeyi yapana aitti. Bir tarafının üzengesi olmayan haşarı bir hayvana bindirilip böyle seyretmek 300 para. Bir salkım üzümün sapıyla beraber yedirilmesi 40 para. Evet, görülüyor ki sevgili dinleyiciler, insanlar para uğrunda, ona buna yaltaklanmak uğrunda ne sıkıntıları göze almışlar. Eski devrin zengin paşalarından biri yanına keyfine göre konuşan bir dal kavuk almak için sağa sola haber göndermiş sevgili dinleyiciler. Neyse, haberi alan dal kavuklar birer ikişer bu paşaya müracaat etmeye başlamışlar. Gelen dal kavuklardan birine paşa sormuş. Senin demiş maharetin nedir, kabiliyetin nedir, anlat bakalım demiş. Efendim demiş, ben rahmetli filanca paşanın dal kavuğuydum demiş. Ona çok hizmetlerde bulundum. Rahmetli demiş benden çok memnundu demiş. İyi ama demiş bu bizim paşa, ben sende hiç de öyle dal kavuk hali görmüyorum demiş. Dal kavuk aman paşam demiş, hiç olur mu öyle şey demiş, ben demiş eşine az tesadüf edilen dal kavuklardanım demiş. Neyse demiş paşa, bizim vekil harcı adresini bırak da git, biz sana yazarız gelirsin diye adamı savmış. Neyse derken bir başkası müracaat etmiş. Paşa ona da aynı şekilde ben sende pek dal kavuk hali görmüyorum demiş. O da aman paşam demiş, beni tanıyanlara bir sorun hele demiş. Neyse kendini methetmeye başlamış paşanın sorularını kese kese. Paşa ona da pekala adresini bırak da git biz sana yazarız diye onu da salmış. Neyse böylece dal kavuklar biri gelip biri giderken yeni bir dal kavuğun geldiğini haber vermişler. Neyse paşa onu huzuruna çağırmış. Ona da ötekilere sorduğu gibi bak işte demiş ben sende demiş hiç dal kavukluk hali görmüyorum demiş. Adam yerlere kadar eğilmiş. Evet efendim demiş. Hakkı âliniz var efendim demiş. Ben de hiç dal kavukluk hali görünmez efendim demiş. Demiş. O halde demiş paşa sen dal kavuk değilsin demiş. Dal kavuk evet efendim demiş. Değilim demiş. Ama demiş paşa istersen demiş herhalde pek âlâ dal kavukluk yapabilirsin. Evet efendim demiş bizim dal kavuk. Pek âlâ yapabilirim demiş. Canım demiş ben ne dersem sen onu kabul edip tekrar ediyorsun. Olmaz ki böyle şey demiş paşa. Evet efendim olmaz efendim demiş bizim dal kavuk. O halde demiş sen tam bir dal kavuksun demiş. İsabet buyurdunuz efendim demiş. Bendeniz galiba tam bir dal kavuğum. Neyse paşa vekil hacını çağırmış el çırparak gel diye. İşte demiş istediğim gibi bir dal kavuk buldum demiş. Adama demiş bir şey söylüyorum bana itiraz ediyor. Bir şey söyleyeyim itiraz ediyor. Böyle dal kavuk demiş hiçbir yerde bulunmaz demiş. Ne desem kabul ediyor. Bunu derhal vazifelendirin. Vaktiyle ileri gelenlerden birisi otururken yanında dal kavuğu patlıcana söz dolaşmış gelmiş. Adam demiş ki ben demiş patlıcanı hiç sevmem demiş. Ağırdır demiş. yağı çeker demiş. Böyle demiş, kekremsi acı bir tadı vardır demiş. İşte demiş, bu da demiş içi çekirdeklidir demiş. Rengi de bir şeye benzemez, şekli bir şeye benzemez. Epey bir patlıcan aleyhine atmış tutmuş. Yanında Dalkavu, evet efendim demiş. Çok haklısınız efendim demiş. Aynen dediğiniz gibidir patlıcan, hakikaten öyledir demiş. Neyse, bu sefer bu ileri gelen adam demiş ki, ya öyle ama demiş, İşte bunu demiş, karnıyarığı da çok lezzetli olur demiş. Efendim demiş, şunu da çok severim. Evet efendim demiş, karnıyarığı çok güzel olur hakikaten. Efendim zeytinyağlısı çok güzel olur demiş. Evet efendim demiş, zeytinyağlısına doyum olmaz demiş. Neyse, adam demiş ki, ya demiş, ben önce demiş patlıcanı met ettim demiş. Kötüledim demiş, sen benimle kötüledin demiş. Şimdi patlıcanı met ediyorum, sen met etmeye başladın demiş. Bu ne biçim konuşma demiş, senin demiş tavrın. Adam demiş, efendim demiş, ben demiş sizin dal kavuğunuzum, patlıcanın dal kavuğu değilim ki, siz ne derseniz ben onu tasdik ederim. Patlıcanla dal kavukluk yapacak halim yok ya. Efendim, vaktiyle lalaların, dadıların elinde büyüyen bir beyzade 20 yaşını doldurunca güya serbestliğe sahip olarak yanındaki adamlarıyla, yaltakçılarıyla, yardakçılarıyla öteye bereye gitmeye başlamış. Tabi lalası çocuğa büyükler yanında görüşmeyi, oturup kalkmayı öğretirmiş. Bir münasebetsizliğe meydan vermemesini temin için çalışırmış. Neyse, çocuk bir gün selamlıkta babasını ziyarete gelen hatırlı misafirin arasına lalası tarafından men edilmesine rağmen dalı vermiş. Tabi ağa da mecburen peşinden girmiş. Misafirler avdan bahsediyorlarmış. Bizim küçük efendi kendisini böyle ilk defa büyüklerin arasında görmenin verdiği böyle keyifle lafa karışmış. Ben demiş ava gittim demiş, bir ok attım demiş, kebap oldu geldi önüme demiş. Tabii hazır bulunanlar birbirlerinin yüzlerine bakmışlar şaşkın şaşkın. Bu sözden bir mana çıkartmaya çalışmışlar. Tabii çocuğun lalası bu soğuklukları tamir ede de adam akıllı piştiği için hemen cevap vermiş. Efendim demiş, efendi hazretleri bir ok attım, kebap oldu önüme geldi buyurdular. Hadise gayet basit demiş. Beraber ava gitmiştik. Efendinin önüne bir tavşan çıktı. Oklarıyla nişan aldılar, attılar. Ok tavşanı delerek bir taşa isabet etti. Taştan bir kıvılcım çıktı. Otlar alev aldı, tavşan kebap oldu. Biz de tavşanı afiyetle yedik. Hadise budur. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Neyse, bu lalanın böyle imdada yetişmesi bizim Alık Efendi'nin fevkalade hoşuna gitmiş. Takdirle ağasına dönmüş, aferin demiş. Demiş ama aradan biraz geçince bu sefer de bir ok attım, zerde oldu diye ikinci bir cevher yumurtlamış. Şimdi lala şaşırmış. E demiş Beyzadem demiş, işte şimdi halt ettin demiş. İnsaf demiş. Ben demiş dağın başında demiş tencereyi nereden bulayım? Şekeri nasıl yetiştireyim? Zerdeyi ne zaman pişireyim?
Gemilerde canim var, bahri yeri yarim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu canaşır. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarılığına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarılığına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Mavi giyme tanırlar seni, yolcu sanırlar. Geçme kapım önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarıyla vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim.
Sevgili dinleyiciler, 1776 yılına dönüyoruz. Güney Amerika'nın kuzey doğusunda Antil Adaları var. Küçük Antil Adaları. Bunlar da Martinik Adası'nın başlıca limanı olan Fort Royal. Burada bir yelkenli gemi hareket etmek üzere. Fransa'nın Nantes Limanı'na gitmek üzere demir alıyor gemi. Yelkenleri Atlas Okyanusu'nun rüzgarıyla şişerken 20 kadar tayfa eski bir Bretanya şarkısı söylüyorlar. Bocurgatı döndürüyorlar, halatları sarıyorlar, ipleri bağlıyorlar. Arka güvertede parmaklığın yanı başında genç mi genç, güzel mi güzel sarışın bir küçük kız. Gözleri dalgın, kafası düşünceli, tayfaların çalışmalarını seyrediyor. Bu kız 13 yaşında ve o güne kadar da doğup büyüdüğü Martinik adasından hiç ayrılmamış. Adı Aime Dubuc de Rivery. Fransız, dadısıyla yola çıkıyor. Babasını, annesini kaybettikten başka, vasisi olan Dubuc de Saint-Preux'de ölünce artık yanında dadısıyla beraber Fransa'da bir manastıra gönderiliyor. Okuması, terbiye görmesi ve örnek bir genç kız olarak yetişmesi için. Tabii size öyle bir tablo çizdik ki böyle korsan filmlerindeki romantik sahneler gibi. Neyse, bu küçük Aime hakikaten film gibi bir hayatı var. Talihsiz bir kız olduğunu tabii düşünüyor. Anne baba ölmüş, vasisi ölmüş, talihsiz, yapayalnız. Dadısı var ama tabii ona ne kadar bağlanabilir. Bir de kendi yaşında bir teyzesinin kızı. O Martinik'te kaldı. Aime Fransa'ya gönderiliyor. Teyzesinin kızı, dünyadaki tek akrabası Martinik'te kalıyor. Bu Aime bir yıl kadar önce teyzesinin kızıyla beraber falcıya gidiyor. Öfemi David adında yaşlı bir zenci kadın bu falcı. Tabii bu Antil Adaları'nda Afrika'dan getirilmiş köle asıllı çok zenciler var. Bu Öfemi Aime'nin elini açıyor, avucuna uzun uzun bakıyor ve diyor ki senin diyor tahsilini, terbiyeni tamamlaman için Avrupa'ya yollayacaklar diyor. Ama diyor bindiğin gemiyi korsanlar ele geçirecek, seni yakalayacaklar, sultanın sarayına götürecekler. Orada bir oğlun olacak. Bu çocuk büyüyünce padişah olacak. Ama tahtına çıkan merdivenin basamakları selefinin kanıyla bulanmış olacak. Tabii iki küçük kız gülüp geçiyorlar bu yaşlı zenci kadının sözlerine. Padişahın sarayına girmek kim, o kim? Neyse, Aymen'in bindiği yelkenli gemi hadisesiz olarak Nantes limanına varıyor. Ne korsanların saldırısına uğruyor ne de kaçırılıyor. Küçük kız burada bir manastıra yerleştiriliyor. Ve tam 8 yıl orada kalıp ders takip ediyor. 1784 yılında Fransa ile İngiltere arasındaki harp sona erdiğinde Artık Aymen'in tekrar Martinik'e dönmemesi için bir sebep kalmıyor. Nant'tan bindiği gemi 8 yıl önceki gibi demir oluyor. Yelkenlerini rüzgarla şişiriyor ve yeni dünyaya, Amerika'ya, Martinik adasına doğru dümen kırıyor. Martinik adası bir Fransız sömürgesi. İki tane Fransız sömürgesi var Antil adalarında. Biri Guadeloupe, birisi Martinik. Onun dışında kalan bütün adalar İngiliz müstemlekesi. Ne var ki Aymen'in bindiği yelkenli gemi sevgili dinleyiciler Martinik adasına ulaşamadı. Limanda günlerce, haftalarca geminin çıka gelmesini bekledi yakınları. Sonunda kaderlerine rıza gösterdiler. Ne yapalım? Yazık oldu kıza demek zorunda kaldılar. Teknenin bir fırtınaya yakalandığı, kimsenin kurtulamadığı sanılıyordu. Aradan bir yıl derken birkaç yıl geçti. 20 yıl boyunca Aymen'den hiçbir haber alınamadı. Evet, Aymen 1776'da Fransa'ya gelmişti. 1784'te Fransa'dan Martini'ye dönmek üzere yola çıkmıştı. 1809 yılında, yani bu hadiseden 20 yıla yakın, 20 yılı geçmiş bir zaman sonra, 25 yıl sonra, genç kız çoktan unutulmuşken bir haber çıka geldi. Haber Londra'dan geliyordu. Aymen 1784 yılındaki dönüş yolculuğunda fırtınadan boğularak ölmemişti. Hayattaydı ve yaşıyordu. İstanbul'da yaşıyordu. Hem de Türk padişahının sarayında. Harem dairesinde. Evet, Vizitandin Manastırı'nın bu eski talebesi Valide Sultan olarak Topkapı Sarayı harem dairesindeydi. Oğlu da tahta bulunan Sultan II. Mahmut. Evet, inanılacak gibi değildi ama çok geçmeden gelen başka haberlerden Aymen'in gerçekten sarayda olduğu katiyleşti. Genç kadının başından inanılması zor hadiseler geçmişti. Genç kızın Nant'tan bindiği yelkenli Gaskonya körfezinde seyrederken müthiş bir fırtınaya yakalanmıştı. Öyle ki küçücük tekne dev gibi dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi çalkalanmaya başlamıştı. Derken çatırdılar duyulmuş. Dağılan tekne sulara gömülürken son anda çıka gelen büyük bir İspanyol ticaret gemisi kazazedeleri toplamayı başarmıştı. Yolculuk birkaç gün boyunca olaysız geçti. İspanyol teknesi Balear adalarına gidiyordu. Cebeli Tarık boğazından içeri girmişler, Granada kıyıları boyunca yol alıyorlardı. Aymen güvertede yine yıllar önce olduğu gibi gemicilerin şarkılarını dinliyordu. Ki mürettebatın telaşla bağırışarak koşuşmaya başlamaları üzerine ikildi. İskelede üç yelkenli bir gemi var. Evet. Çanaklıktaki gözcü eliyle gittikleri yönün solunu işaret ediyordu. Çok geçmeden hayalet gibi önlerinde biten yelkenlinin hüviyeti anlaşıldı. Cezayir korsanlarıydı gelenler. Evet, her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki korsan gemisi İspanyol teknesine abordo olmuştu. Ellerinde kılıç, tabanca, Cezayirli Müslüman korsanlar güverteye atlayıveriştiler. Karşı koymak faydasızdı. Gemiciler korsanlara karşı koymanın umumi bir katliamla sona ereceğini tecrübeleriyle çok iyi biliyorlardı. Korsanların başı, burada korsan deyince aklınıza haydut gelmesin. Bu korsan Osmanlı ordusunda deniz akıncılarına, deniz piyadelerine verilen isimdir. Şimdi korsan deyince akla deniz haydudu geliyor. Öyle değil tabii. Askeri bir sınıf bu. Evet, bu korsanların başı bu Aymen'in gençliği, güzelliğiyle öylesine büyülendi ki sevgili dinleyiciler, böylesine nadide bir parçayı ilk limanda esir diye satmayıp bu kızı Baba Muhammed bin Osman'a saklamalıyım diye düşündü. Bu dediği bir beydi. Cezayirli bir beydi. genç ve güzel sarışın Fransız kızını görünce böylesi ancak sultana yakışır diye düşünmüş olmalı ki o da onu esir pazarında sattırmadı ve doğruca İstanbul'a yolladı. Ayme bir ay kadar sonra Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde karaya çıkıyordu.
Saçlarım solsun yanağım adını anmaktan yansın dudağım varsın saçlarım solsun yanağım gel bana senede bir gün senede bir gün bu aşka canımı adayacağım yeter ki gel bana senede bir bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün.
Evet sevgili dinleyiciler, bizim Martinikli Aime Dubac de Rivri artık saraydaydı. Aime saraya gönderilip de hareme kabul edilince önce Müslüman oldu, ardından Nakşidil adını aldı. Nakşidil kalbe işleyen demektir. Vaktiyle saraya gelen kızlar Müslüman olurlar ve kendilerine adı ne olursa olsun sarayda bir isim takılırdı. Bu isimler umumiyetle Dilara, Dilruba, işte Nakşidil, Pertevniyal gibi Farsça terkiplerdi. Romantik isimlerdi. İşte bizim kahramanımız da Nakşidil ismini aldı. Aylarca haremde terbiye gördü. Bilgisi, görgüsü arttırıldı. Bir Türk İslam terbiyesi aldı. Bir padişah hanımı olabilecek duruma geldi. Sonra da kızlar ağası tarafından devrin padişahı Sultan 1. Abdülhamit'e takdim edildi ve onunla evlendi. Yeni adıyla Nakşidil gerçekten çok güzeldi. Çok zarifti ve padişahın gönlünü çalmasını, onun gönlüne işlemesini hakikaten bildi. Gözüne girdi, kalbini kazandı. Üstelik bir yıl kadar sonra ona bir de erkek evlat, bir oğul verdi. Adı Mahmut'tu bu çocuğun. Bu çocuk 1808-1839 tarihleri arasında 31 yıl Osmanlı tahtında oturacak, Osmanlı devletine hükmedecek olan meşhur büyük padişah Sultan II. Mahmut'tu. Nakşidil Sultan oğlunun tahta çıkması üzerine valide sultan oldu ve uzun yıllar boyunca sarayda yaşadı. Büyük itibar gördü, sayıldı ve sevildi. 1817 yılında vefat ettiği vakit oğlu Sultan II. Mahmut 33 yaşındaydı ve hala tahttaydı. Evet, böylece sevgili dinleyiciler, Martinik'teki falcının, Öfemi'nin falı bir manada doğru çıkmıştı. Tesadüf bu ya, seni tahsilini tamamlaman için Avrupa'ya gönderecekler dedi. Doğru, Fransa'ya gitti. Bindiği gemi korsanların eline geçecek dedi. Giderken değil ama dönerken öyle oldu. Hakikaten seni yakalayacaklar, Sultan Sarayı'na götürecekler dedi. O da oldu. Orada bir oğlun olacak dedi. O da oldu. Bu çocuk büyüyünce tahta çıkacak dedi. O da oldu. Ama tahtına çıkan merdivenlerin basamakları selefinin kanıyla bulanmış olacak. Evet, hakikaten Kabakçı Mustafa isyanıyla Sultan 3. Selim şehit edilmişti. Ve daha sonra ondan sonra Sultan 4. Mustafa, o da öldü, öldürüldü ve Sultan 2. Mahmut kendisinden önce 4. Mustafa ağabeyiydi. Sultan 3. Selim de amcasının oğluydu. Kendisini o yetiştirmişti. Böylece Sultan Mahmut'un tahtına çıkan basamaklarda hakikaten selefinin, bir değil iki selefinin kanı vardı. Ama tabii bunda kendisinin bir suçu mevzubahis değildi. Evet, Nakşidil Valide Sultan 1816 yılında hastalandı ve 1817 yılında vefat etti. Kendisi Beşiktaş Sarayı'nda yaşardı. Türbesi Fatih Camii'nin bahçesindedir. Nakşidil Valide Sultan'ın hastalığı veremdi. Genç yaşta vereme yakalanmıştı. Bu verem hastalığı ona, ondan oğlu Sultan II. Mahmud'a, ondan da oğlu Sultan Abdülmecid'e intikal etti. Osmanlı tahtına da verem ırsi bir hastalıktı. Sultan II. Mahmut da, Sultan 1. Abdülmecid de, anne ve babaanneleri Nakşidil Valide Sultan gibi verem hastalığından vefat ettiler. Evet, Nakşidil Valide Sultan, Sultanahmet'te Nakşi Kadın Çeşmesi'ni yaptırdı. Üsküdar'da Alem Dağı civarında Sarı Kadı Köyü var. Şimdi Sarı Gazi diyorlar. Orada Nakşidil Valide Sultan Çeşmesi'ni yaptırdı. Fatih'te Nakşidil Valide Sebil'ini yaptırdı. Türbesini, Sibyan Mektebi'ni, imaret ve imaret çeşmesi yaptırdı. Sultan II. Mahmud da annesinin adına Fatih'te Valide Sebil'ini yaptırdı. Peki Aymen'in Martinik'te kalan akrabalarından bahsetmiştik. Bir tek teyzesinin kızı kalmıştı. O ne oldu? Bu kız, o da apayrı bir talih bekliyordu kendisini. Aymen'in teyzesinin kızı Josephine de Beauharnais, daha doğrusu kızlık adıyla Josephine de Tacher de la Pageri veya Pageri Fransızca telaffuzuyla, o da aynı Aymen gibi yakınlarını kaybetti ve Fransa'ya geldi. Fransa'da uzak akrabalarından Joseph Beauharnais isminde bir asilzade ile evlendi. Bu Joseph de Beauharnais Fransa ihtilalinde giyotine idam edildi ihtilalciler tarafından soylu olduğu için. Bundan iki tane çocuğu olmuştu Joseph'in. Birisi Eugène, birisi Hortense. Bu Joseph'in tarihte çok meşhur kadınlardan birisidir. Belki çoğunuz hatırlamışsınızdır. Meşhur Fransız imparatoru. 1799'da konsül ilan eden kendini ve 1804 yılında Fransa imparatoru olan ve 11 sene Fransa'da imparatorluk yapan, daha sonra İngilizlere Waterloo'da yenilen ve St. Helen adasına sürgüne gönderilen meşhur Fransız imparatoru Napolyon Korsikalı. Bu Napolyon Bonaparte'le evlendi Joseph'in. Tabii daha genç bir general iken. Daha sonra Napolyon ilerledi ve imparator oldu. Napolyon'un imparator olmasında Joseph'in büyük rolü olmuştur derler. Her başarılı kadının erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her kadının ikinci kadının arkasında bir başarı vardır derler. Neyse, işin şakası. Hakikaten Joseph'in soylu bir aileden gelmenin getirdiği kültürle, terbiyeyle Napolyon'u o makamda temsil etmiştir. Ancak Joseph'in Napolyon'dan çocuğu olmadı. Kendisi zaten yaşça Napolyon'dan büyüktü. Bunun üzerine Napolyon kendisinden ayrıldı. 1809 yılında gitti. Avusturya İmparatoru'nun kızını aldı. Birinci Fransız'ın kızı Maria Louise ile evlendi. Ondan bir tane oğlu oldu. Ancak taht Napolyon'a kalmadığı gibi o biricik oğluna da kalmadı. Oğlu annesinin babası olan Avusturya İmparatoru tarafından büyütüldü. Onun da çocuğu olmadı zaten. Napolyon'un bu ikinci hanımı da ondan sonra başka kocalarla evlendi. Onlardan çocuğu oldu. Evet, şimdi bu Joseph'in bir kızı Hortense, bir de oğlu vardı Eugène. Bu Eugène Leuchtenberg dükü idi. Bu soydan pek çok soylu aileler var bugün Avrupa'da. Hortense ise Napolyon Bonaparte'ın, yani üvey babasının kardeşi Louis Bonaparte'la evlendi. Louis Bonaparte Flemenk kralıydı, Hollanda kralıydı. Yani bu Hortense Hollanda kraliçesi oldu. Bu Hortense'ın oğlu meşhur Fransa İmparatoru 3. Napolyon'dur. Sultan Abdülaziz zamanında Fransa'da imparatorluk yapan 3. Napolyon. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz ile Fransa İmparatoru 3. Napolyon iki kız kardeşin torunu oluyorlardı. Zaten Sultan Abdülaziz Fransa'yı ve İngiltere'yi de ziyaret etmiş ve imparator tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanmıştır. Bu Hortense'in soyundan ve Eugène'in soyundan bugün Avrupa'da kraliyet hanedanları var. İsveç Kraliyet Hanedanı, Alman Kraliyet Hanedanı, İtalya Kraliyet Hanedanı, Yunanistan Kraliyet Hanedanı, eski Fransız Kraliyet Hanedanı, Belçika Kraliyet Hanedanı, hepsi bu meşhur Joseph'in soyundan o veya bu şekilde gelen kimseler. Dolayısıyla Osmanlı tahtına bunlar akraba olmaktadırlar. Bu da oldukça enteresan. Çünkü tarih boyunca Osmanlı padişahları böyle zengin ve soylu ailelerden kız almamaya itina etmişlerdi. Ayme Dubac de Rivière böyle bir esir kızıydı ama soylu bir aileden geldiği için böyle bir akrabalık gündeme geldi. Evet, sevgili dinleyiciler, bazı Avrupalı yazarlar Nakşidil Valide Sultan ölürken eski dini olan Katolik dininde ölmek istediğini oğluna söylemiş. Güya saraya Alexi Dara adında bir kapuçin rahibi gelmiş. Rivayete göre ve bu şekilde vefat etmiş. Bir başka rivayette de Sultan II. Mahmut annesinin ailesini arattırmış. Sultan Abdülaziz de Fransa'ya gittiği zaman yine bu Fransız ailesi hakkında araştırmalar yaptırmış. Evet, bu ikinci iddia doğru ancak birinci iddiayı kabul edemiyoruz. Nakşidir Valide Sultan'ın Müslüman olarak yaşadığı, Müslüman olarak öldüğü ve geride bıraktığı pek çok hayır eseri onun temiz, saliha bir hanım olduğunu bizlere göstermektedir. Bu Ayme vakası, Nakşidir Valide Sultan'ın hayat hikayesi Avrupalı tarihçileri ve romancıları çok etkilemiştir sevgili dinleyiciler. Ve Ayme isminde meşhur bir roman yazılmış ve bir tarihte Avrupa'da çok satmıştı. Bu roman Türkçe'ye de çevrildi ve basıldı. Bir hayli baskı yaptı ve yayıldı. Bununla iktifa edilmedi. Yakın zamanda Sultanın Gözdesi adıyla, Gözde adıyla bir film çekildi. Murray Abraham'ın başrolünde oynadığı bu film güya bu Ayme'nin hayatını anlatmaktaydı. Ancak bir takım saçmalıklarla doluydu. Tarihi hakikatleri oldukça aykırı yazılmış. Osmanlı kültür ve tarihini bilmeyen kimseler tarafından hazırlanmış bir film olması bakımından pek rağbet görmedi. Türkiye'de oynadı. Zaten Topkapı Sarayı'nda çekilmesi için ona izin verilmişti. O da o zaman çok tepki aldı. Hükümet epey tenkide uğradı basın tarafından. Neticede uyduruk bir film çıktı. Ancak bu film de bayağı ilgi çekti. Çünkü Avrupalılar nedense bu harem hadisine çok ilgilidirler. Halbuki haremi gören yok, giden yok, içine giren yok. Padişah'tan başka haremde ne olup bittiğini bilen yoktur. Orada yaşayanlar hatıra yazmamışlar. Burada olup bittiğini anlatmamışlar. Dolayısıyla bu Avrupalı seyyahların ve romancıların yazdıkları da tamamen hayallerinin mahsulü olmaktan öteye gidememiştir.
Bitmeyecek aşkı muhabbet.
güzel şey.
Sevgili dinleyiciler, Yunanistan'da Teselya'nın doğusunda zirvesi karlarla örtülü, yüksek, çok zaman bulutlarla çevrili, sık sık gök gürültüleri duyulan bir dağ var. Olimpos Dağı. Eski Yunanlılar hiçbir insanın çıkmaya cesaret edemediği bu dağın tepesinde güya tanrılar tanrısı Zeus'a ait bir saray bulunduğuna ve kendisinin bu sarayda oturduğuna inanırlardı. Yine onların inancına göre tanrılar bu başkanlarının etrafında bir aile halinde toplanmış bulunuyorlardı. Burada sofralarda otururlar, kendilerine ebedi hayat bahşeden Amruvazi adlı pek lezzetli yemeği ve Nektar adlı şarabı yiyip içerlerdi. Hebe adlı genç ve çok güzel bir tanrıça kendilerine hizmet eder, Zeus'un Müz adlı 9 kızı raks eder. Müzik işmiş ismi buradan geliyor. Güneş, ışık ve gençlik spor tanrısı Apollon bu sırada saz çalardı. Kapıda Hör adlı tanrıçalar dururdu. Bunlar altın gerdanlıklar, güzel çiçeklerle süslü genç kızlardı, zarif genç kızlardı. Olimpos dağını bir perde gibi örten yoğun bulutları açıp kapamak bunların göreviydi. Yunanların inandığına göre. Olimpos'ta toplanan tanrılar Yunanların inancına göre dünya işlerini görüşürlerdi. Bazen de birbirleriyle kavga ederlerdi. Şair Homeros bir manzumesinde bu Zeus'un öbür tanrılarla kavga edişini anlatır ve onlara şu sözleri söyletir. Gökyüzüne bir altın zincir takınız. Hepiniz, bütün tanrı ve tanrıçalar ona asılınız. Olanca çabanızı bir yere toplasanız, alemin biricik hakimi olan Zeus'u dünyaya çekemezsiniz. Halbuki ben zinciri kendime doğru çekmek istersem, karaları da denizleri de beraber sürükler, Olimpos'un tepesine bağlarım. Bütün dünya orada asılı kalır. İşte ben öbür tanrılardan bu derece üstünüm diyordu Zeus Homeros'un ağzından. Eski Yunanlılar Zeus adına birçok mabetler yapmıştı. Bunların en meşhuru Pelopones denilen Güney Yunanistan'da. Bunun batı tarafında sarp bir dağın eteğinde Olimpia denilen yerdeki eski Zeus mabediydi. Burada 4 yılda bir büyük bir ayin tanzim edilirdi. Ve bütün Yunan siteleri, o zaman Yunanistan site devletlerinden müteşekkildi. İşte Atina sitesi, Isparta sitesi. Hepsi bunlara katılırlardı. Bu ayin müddetince Olimpia topraklarında savaşmak yasaktı. Bu sırada bazı koşu müsabakaları tanzim edilirdi sevgili dinleyiciler. Başlangıçta Olimpia'da yalnız bir kurban sunağı ve bunun yanında da koşular için ayrılmış bir yer vardı. Ve burası sadece Peloponnes veya Yunanca ismiyle Peloponnesos halkının ziyaret ettiği yerlerdi. Zamanla diğer Yunanlılar, diğer yerlerdeki Yunanlılar ve Sicilya'da, İtalya'da zengin sömürgelerde oturan Yunanlılar da gelmeye başladılar. Yavaş yavaş birçok mabetler, küçük ibadet yerleri ve heykeller yapıldı. Böylece Olimpia birçok abidelerle süslü güzel bir köy halini aldı. İki tarafında ufak mabetler, heykeller, mezarlar bulunan mukaddes yoldan gelinip küçük bir nehir geçildikten sonra Altis adında mukaddes ormanı çeviren beyaz duvarların önüne varılırdı. Alayların geçtiği kapıdan girilince Zeus mabedinin etrafındaki setlerin üzerine çıkılırdı. Bu mabet 64 metre uzunluğundaydı. 77 metre genişliğindeydi, 20 metre yüksekliğindeydi. Yanlarıyla cephesinde 13 tane sütun vardı. İki cephesi de mermer heykellerle süslenmişti. Mabedin içinde fil dişi, altın, mermer ve abonozdan yapılmış bir tahtın üzerinde oturur halde Zeus'un 13 metre yüksekliğinde fil dişi ve altın bir heykeli vardı. Heykel o kadar büyüktü ki Yunanlılar onun ayağa kalksa başıyla mabedin çatısını deleceğini iddia ederlerdi. Meşhur adalı mimar Fidas'ın yaptığı söylenir bu heykeli. Mabedin önünde bulunan ve ötesinde berisinde birçok heykeller dikili olan meydanın öbür tarafından mukaddes ormanın ortasındaki eski sunağa, yani kurban takdim yerine, mezbahaya gidilirdi. Bu olimpiyadaki merasimlerde önceleri, daha önce de söylediğimiz gibi, yalnız koşu müsabakaları tanzim edilirdi. Sonra bunlar zamanla 4 yılda bir Zeus şerefine yapılan ve 5 gün süren spor gösterilerine dönüştü ve olimpiyat adını aldı. Bütün hür Yunanlıların katılma hakkı vardı bu olimpiyat oyunlarına. Yazın en sıcak zamanında, ki gün dönümünden, yani 21 Haziran'dan sonraki dolunay günü başlardı. İlk toplu olimpiyat oyunları M.Ö. 776 yılında, yani günümüzden yaklaşık 2800'e yakın bir zaman evvel yapılmıştır. Bu oyunlara katılacak atletler, seyirciler, ziyaretçiler, tüccarlar kafileler halinde olimpiyaya gelirlerdi. Kırlar bu münasebette çadırlarla, barakalarla dolardı. Oyunlara sabah erkenden Zeus'a kurban sunulduktan sonra başlanırdı. Kurban merasiminden sonra Yunan şehirlerinden gelen alaylar mabetlere hediyelerini bırakmak için mukaddes ormanın surlarını dolaşırlardı sevgili dinleyiciler. O sırada Hellenodizes adıyla anılan vazifeliler ertesi günü başlayacak olan müsabakaları hazırlarlardı. Bunlara katılacak olanlar iyi niyetli davranacaklarına ve kaidelere uyacaklarına dair Zeus mabedinin sunağının önünde yemin ederlerdi. Ertesi günü sabah erkenden seyirciler yarışma meydanının etrafını çeviren iri düzey üzerinde hazırlanmış yerlere otururlardı. Buraları 40 bin kişi alabilirdi. Seyircilerin hepsi erkekti. Kadınların buraya girmesi ve oyunları izlemesi yasaktı. Bu yasağa uymayanların cezası idamdı. Bunun sebebi neydi biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Çünkü sporcular burada çıplak, hem de anadan üryan müsabaka yaparlardı da onun için. Güneş doğarken borular çalar, alay meydana girerdi. Erguvani renkte uzun kaftanlar giymiş olan hakemler kendilerine tahsis edilmiş hususi kısımda yerlerini aldıktan sonra müsabakalar başlardı. Bunlar stat denilen yerde yapılırdı. Burası 211 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir dikdörtgen şeklindeydi. Bir tarafta da atletler için soyunma çadırları vardı. Evvela koşular yapılırdı sevgili dinleyiciler. Bunlar 3 çeşitti. Birincisinde stadın bir ucundan öbür ucuna bir kere, ikincisinde iki kere koşulurdu. Üçüncüsünde ise toplam 14,5 kilometre tutan 12 tur atılırdı. Takip edilen yol ince bir kum tabakasıyla örtülüydü ve bunun üzerinde koşmak son derece güç ve yorucuydu. Bundan sonra güreşler başlardı. Vücutları zeytinyağı ile yağlanmış çıplak pehlivanlar bugünkü serbest güreşe benzer kaidelerle güreşirler. İcabında rakibinin arkasından omuzlarının üzerine sıçrayarak birbirlerini yere düşürmeye çalışırlardı. Galip gelmek için, daha doğrusu galip sayılmak için rakibini 3 kere düşürüp 2 omuzunu yere getirmek gerekiyordu. Daha sonra keste denilen bir cins boksa sıra gelirdi sevgili dinleyiciler. Buna katılanlar yumruklarını üzerinde küçük kurşun levhalar bulunan kayışlarla sararlardı. Ve bir taraf mağlubiyeti kabullenip pes edene kadar vuruşurlardı. Müsabakadan ekseriya kulakları şişmiş, burunları patlamış, dişleri kırılmış, yüzleri yırtılmış, efendim vücutları yaralanıp berelenmiş bir halde çıkarlardı. Bununla beraber rakibine yumruk indirmekten çok onun yumruklarından sıyrılmak asıl ustalık ve asıl centilmenlik icabı sayılırdı. En çok beğenilen ve saygı toplayıp ikramlara nail olan rakibine hiç yumruk vurmadığı ve karşılığında hiç yumruk yemediği halde onu durmaya mecbur oluncaya kadar yoran kimseydi. O günkü müsabakalar güreş ve keste karması olan pankreas ile son bulurdu. Bu oyunda hem kuvvete ve hem de çevikliğe ihtiyaç vardı sevgili dinleyiciler. Bunun için pankreas çok makbul bir spor sayılırdı. Ve galip gelenlerin büyük şan, büyük bir şeref kazanmalarına sebep olurdu.
Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Açsa da gelse, annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim.
Evet sevgili dinleyiciler, olimpiyatlara nereden nereye, dünden bugüne. Evet, bu ertesi günü pankreas güreşlerinden sonra hipodromda yani at yarışı meydanında müsabakalar başlardı. Burası stattan 4 kere daha büyüktü. 770 metre uzunluğundaydı. Hipodrom oyunlarına savaş arabaları yarışlarıyla başlanırdı. Bu arabalar iki tekerlekliydi ve gayet hafifti. 4 at koşulurdu bunlara. Arabalar yan yana dizilirdi. Sürücüler, dizginler ellerinde ayakta dururlardı. Yarış bir boru işaretiyle başlardı. Arabalar son süratle harekete geçerlerdi. Yarış meydanının sonuna varılınca yere dikilmiş bir taşın etrafı dolaşılır, geri dönülürdü. İşte yarışın en tehlikeli yeri de burasıydı sevgili dinleyiciler. Ani dönüş yüzünden atlar şahlanır, arabalar çatışır, devrilir, parçalanırdı. Bu yüzden o taşın içinde atları ürküten Taraksippos adlı bir şeytanın, bir cinin gizlendiği rivayeti yayılmıştı. Neyse, sonra da at yarışları yapılırdı sevgili dinleyiciler. Atlar hipodromu 12 kere dolaşırlardı. Her atın sırtında bir binici bulunurdu. Ancak binicilerin büyük bir ehemmiyeti yoktu. Mesela yarış sırasında bir kısrak süvarisini yere attıktan sonra koşuya devam etmiş, büyük farkla birinci olmuş, mükafat sahibine verilmiş, kısrağın ise heykeli dikilmişti. Hipodromda yapılan müsabakalarda arabaları sürenler veya atlara binenler değil, araba ve at sahipleri ödüllendirilirlerdi. Bu yüzden bu yarışlara yalnız zenginler katılabilirlerdi. Böylece hipodrom müsabakalarında mükafat kazanmak aynı zamanda servet sahibi olmaya delalet ederdi. Bu koşular bitince seyirciler yine stada dönerler ve son yarışma olan Pental'de hazır bulunurlardı. Bunda galip gelmek için 5 şeyde başarı kazanmak gerekmekteydi. Birincisi yüksek atlama. Müsabakaya katılanlar evvela belli bir yüksekliği atlamak mecburiyetindeydiler. Bunda muvaffak olanlar cirit atarlardı. Ciriti öbüründen, yani diğer müsabakacılardan, müsabakaya katılanlardan daha uzağa atan 4 kişi koşuya kabul edilirdi. Koşuda en geri kalan 1 kişi elenirdi. Öbür üçü disk atarlardı. Bu yarışmanın birinci ve ikincisi bir güreş yaparlardı ve bunu kazanan Pental'in galibi sayılırdı. Sonuncu oyun silahlı olarak yapılan koşu müsabakasıydı. Buna katılanlar statta 2 tur atarak yarışırlardı. Ertesi günü oyunların son günüydü sevgili dinleyiciler ve mükafatlar o gün dağıtılırdı. Mükafat neydi? Zeytin yapraklarından yapılmış bir çelenkle bir hurma dalından ibaretti. Fakat bu çelenk Zeus'un oğlu Herakles tarafından dikilmiş olduğuna inanılan ve mukaddes sayılan bir zeytin ağacının yapraklarından yapıldığı için çok kıymetli, çok mukaddes sayılırdı. Mükafat merasimi de pek parlak olurdu. Dağıtılacak çelenkler Zeus mabedinin önündeki bir masaya konur, başhakem kazananın adını, memleketini yüksek sesle ilan ederdi. O da masaya doğru ilerlerdi ve yarışma programlarını hazırlayan ve yarışmaların düzenle intizamla tatbik edilmesini sağlayan Helonadisler çelengi başına koyarlardı. Olimpiyatta bir taç kazanmış olmak gerek onun için ve gerekse memleketi için büyük şeref sayılırdı. Kendisi doğduğu yere döndüğü zaman zafer kazanmış bir kumandan gibi karşılanırdı. Şehire üzerinde erguvani renkte bir elbise, 4 beyaz atın çektiği bir arabayla girer, geçmesi için rastladığı sur parçası yıkılır, halkın gösterileri arasında mabede gidip çelengini oraya koyardı. Bundan sonraki hayatını mukaddes bir kişi gibi yaşardı sevgili dinleyiciler. Yemeklerini mabette yerdi. vergi ödemekten affolunurdu, maaf tutulurdu. Tiyatroda şeref mevkiine, locasına otururdu. Harplerde kumandanın yanında bulunurdu. Ayrıca Olimpiya'daki mukaddes ormanda bir heykel diktirme hakkını elde ederdi. 3 galibiyet kazananın burada kendi heykelini diktirme hakkı doğardı. Diagoras adlı biri, müsabakalarda birinci gelen iki oğlunun aynı günde böyle mürasimlerle şehre girdiğine şahit olmuştu. Yol üzerinde toplanan halk, "Diagoras, artık senin için ölmekten başka yapacak çare kalmadı. Çünkü herhalde Tanrı olamazsın," diye bağırdılar. Ve kendisi hakikaten o gün sevincinden, iftarından ölüverdi sevgili dinleyiciler. Evet, eski Yunanlılarda bundan başka belli zamanlarda tanzim edilen 3 oyun daha vardı. Birincisi, M.Ö. 6. asırdan itibaren Delfi'deki Apollon Mabedi yakınında tanzim edilen Pitya oyunlarıydı. Bunlar başlangıçta gitar ve flautayla Apollon'un şerefine ilahiler okuyan müzisyenler arasındaki bir yarışmaydı. Şarkı yarışması, ses yarışması gibi. Zamanla bunlara at yarışları ve güreşler de ilave edildi. Birinci gelenlere Apollon'un mukaddes defne ağacından yapılmış bir çelenk verilirdi. İkincisi, 2 yılda bir yazın Korint berzahında Zeus'un kardeşi sayılan ve sulara hakim olduğuna inanılan Poseidon şerefine tanzim edilen güreş ve koşu müsabakalarıydı. Birinci gelenlerin mükafatı sarmaşık ve çam dallarından yapılmış çelenkti. Bu eski Yunan'daki oyunlardan üçüncüsü yine 2 yılda bir Peloponnesos'un, Peloponez Yarımadası'nın kuzeydoğusunda Argolio bölgesinde ki bir şehir civarında ormanlık bir vadide yapılan Nemenos oyunlarıydı. Bunlar da güreşten ve koşudan ibaretti. Ayrıca burada müzik yarışması da düzenlenirdi. Bu oyunlar Yunan kahramanlarından yarı tanrı sayılan Arhemoros adına düzenlenir. Galiplere sarmaşıktan yapılmış çelenkler verilirdi. Bütün bu oyunlar sevgili dinleyiciler, birbirleriyle durmadan savaşan siteler arasındaki çatışmayı belli bir müddet içinde olsa durdururdu. Onları birbirine yaklaştırır, barış içinde bir arada yaşamaya alıştırırdı.
Divanında doğru da söylesin. bir. Kalenin dibinde üç ağaç incir. Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir. Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir. Zinciri çok sallama, kolların incir. Zinciri çok sallama, kolların incir. Kalk gidek meyhana hanaya, Şeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Kalk gidek meyhana hanaya, Şeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gidek meyhana hanaya, Şeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gidek meyhana hanaya, Şeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında
Evet sevgili dinleyiciler, vaktiyle bir köy camiinde İmam Efendi namaz kıldırırken seccadede bir kabahat kaçırıvermiş. Tabii yaptığı hareketin utancından camiden çıkıp savuşmuş. Doğruca evine gelmiş, hanımına demiş ki aman hanım kalk demiş. Bu köyden derhal kaçalım demiş. Ben namazda çok feci bir şey yaptım demiş. Artık bu köyde bir daha kimselerin yüzüne bakamam demiş. Bu gece nemiz var nemiz yok. Katırlara yükleyip buradan savuşalım demiş. Namazda yatsı namazıymış. Neyse bir olup toplanmışlar. Eskiden böyle efendim eşyalar fazla değil ki. Herkesin yükü bir katırı dolduruyordu. Onun için böyle bir taşıma şirketine falan müracaat etmelerine gerek yoktu. Neyse toplanmışlar bizimkiler. Gece yarısı herkes uykuda. Köyden çıkmışlar. Başka bir memlekete yerleşmek üzere uzaklaşmışlar. Aradan 12 sene geçmiş. Bir gün imam hanımına demiş ki, ya hanım demiş, biz köyümüzden çıkalı tam 12 sene oldu demiş. Artık demiş, benim demiş, kabahat unutulmuş gitmiştir. Ne demiş, benim kabahatimi hatırlarlar ne de beni hatırlarlar demiş. Köye kadar gidelim, bizim tarlayı, bağı falan satalım, ondan sonra dönüp geleyim veya gidip oraya yerleşelim ne dersin demiş. Hanımı hakikaten demiş, bu kadar zaman geçti demiş, artık senin demiş, başına geleni kim hatırlar demiş. Gayet iyi olur demiş. Yarından tez yok demiş. Hemen yola çık demiş. Neyse. Bizim imam eşeğine binmiş. Heybenin gözüne de azığını doldurmuş. Köyün yolunu tutmuş. Köyün hududuna girdiği zaman bakmış tarlada bir delikanlı çift sürüyor. Oğlum demiş sen kimlerdensin demiş. Ben demiş delikanlı kulaksız Mehmet Ağa'nın torunuyum demiş. Ya demiş baban şimdi nerede demiş. Babam demiş jandarma olmuştu. Sonra demiş Çataltepe'de demiş kaçakçılar vurdular onu demiş. İmam bu cevabı alınca o gece camide ön safta bulunanlardan birinin ahirete intikal ettiğini öğrenmiş. Fevkalade hoşlanmış bu işten. Sahte bir teessür göstermiş. Vah vah vah demiş yazık olmuş demiş falan. Neyse yine cemaatin ileri gelenlerinden birini düşünerek Ali Efe'lerin Hüseyin ne oldu demiş. O demiş asker oldu İstanbul'a gitti. Sonra da orada yerleşti demiş. Neyse imam yine oh diye geniş bir nefes almış. Peki demiş çok görmüşlerin veli ne yapıyor demiş. Veli demiş attan düştü demiş. Sonra iyi olamadı öldü demiş. Vah vah vah demiş imam. Allah rahmet eylesin. Neyse böylece tek tek o günkü cemaati birer vesileyle sorup öğrendikten sonra hadiseyi hatırlayacak kimsenin kalmadığına emin olmuş, kanaat getirmiş. Tam bir huzur ve keyifle aferin oğlum demiş. Sen zeki bir çocukmuşsun. söyle bakalım demiş, kaç yaşındasın? Çocuk, vallahi demiş, ben yaşımı tam bilmiyorum da imam camide kabahat ettiği zaman ben tam 3 aylıkmışım. Vaktiyle iştahı bol bir hakimi yemeğe davet etmişler. Sofraya bir tepsi içinde keşkek gelmiş. Hakim kollarını itinayla sıvadıktan sonra, efendim demiş, biz üzerimize aldığımız davaları Allah'ın yardımıyla işte böyle bıçak gibi kesiveririz demiş. Böyle diyerek elindeki kaşıkla keşkeğin ortasına konan eritilmiş tereyağından kendi önüne doğru bir kanal açmış. Neyse, tereyağının kanaldan süzülerek tamamıyla hakimin önünde toplandığını, kalan keşkeğin de yavanlaştığını gören ev sahibi, öteki misafirlerini hakim beyin bu açık gözlüğünden kurtarmak için hemen lafa karışmış. Evet ama efendim demiş, bazen öyle karanlık, öyle karışık davalar olur ki demiş, insanın zihnini böyle karıştırır, altüst eder diye elindeki kaşıkla keşkeği istediği gibi karıştırıvermiş.
Kuşanmış yayladan gelir, yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir, Mevla'dan gelir. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Türkmen koyunu. Selvi'ye benzetti yarim boyunu, yarim boyunu. Kınanın okkası çıktı elliye, çıktı elliye. Benden selam olsun esmer benliye, esmer benliye. Oh.
Evet sevgili dinleyiciler, böylece bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber ama başka başka konularda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.